Aşkın Suçları, Marquis de Sade.
Ayrım 7.
Tanımıyorum sizi, diye sürdürdü sözünü. Yalnız bu kentte namuslu ve dürüst olduğunuzu duydum hep, bu da yeter bana. Sonra kaygılı bir sesle, Matmazel dedi, sizi düşümde görmüştüm daha önce. Bugünkü gibi bir dehşet içindeydim, oğlumla beraberdiniz. Görüyorsunuz ne büyük bir felakete uğradım, üstelik bir anneyim. Düşümde gördüğüm kadına o kadar benziyorsunuz ki aynı yüz, aynı boy, aynı giysi. Bir giyotin kurulmuştu, hiç unutamıyorum. Bir düş diye bağırdım kendimi tutamayıp. Bir düş madam, birden benim de bir süre önce gördüğüm düş aklıma geldi. Oydu tanrım. Seneval'in yanındaki kadın. Dikenli tabutun yanındaki kadın. İki gözüm iki çeşme ağlamaya başladım. Onu inceledikçe tanıklık ettiğim için pişman oluyor, tutanaktaki ifademi değiştirmek, yalanlamak için didiniyordum. Onun yerine idam edilmek istiyordum. Kaçmak ve bir daha ele geçmemek istiyordum. İçinde bulunduğum sıkıntılı durumu yargıç da fark etti. Ama suçsuzluğuma inanmıştı bir kez. Bizi birbirimizden ayırmakla yetindiler. Yıkılmış, mahvolmuş bir halde oteldeki odama koştum. Nedenini kavrayamadığım binlerce karışık duygu içindeydim. Ertesi günde kadın idam edildi. Aynı gün Monsieur Semprat'a yazdığım mektubun karşılığı geldi. Dönmemi istiyordu Monsieur Semprat. Zaten gördüğüm olaylardan sonra Nancy benim için bütün çekiciliğini yitirmişti. Hemen terk ettim orayı. Başkente doğru yola çıktım. Bu kez de bu kadının hayali peşimi bırakmıyordu. Sesi her an kulağımda çınlıyor gibiydi. Sensin ölümümün nedeni. Seni buna kimin sürüklediğini de bilmiyorsun. Belalar, kederler üst üste gelmiş, yıkmıştı beni. Monsieur Semprat'dan bana çekileceğim gizli bir köşe aramasını rica ettim. En korkunç bir yalnızlık içinde başımı dinlemek, bu arada dinimin gereklerini yerine getirmek istiyordum. O da sizin gelip bulduğunuz yere yerleştirdi beni Monsieur. Hemen o hafta oraya geçtim. Bütün ömrümü köşede geçiriyor, yalnız ayda iki kez dışarı çıkıyordum. O da koruyucumu görmek ve Madame Lerens'le kısa bir görüşme yapmak için. Ama her gün beni yeni bir darbeyle yaralayan yazgı, Madame Lerens'i de bırakmadı bana. Geçen yıl onu yitirmek mutsuzluğunu da tattım. O da ölüm yatağında yanında olayım istedi. O da Madame Verken gibi son soluğunu kollarımda verdi. Ama biliyor musunuz Monsieur, bu ölüm Madame Verken'inki kadar rahat olmadı. Madame Verken hiçbir umut beslemediği için her şeyi yitirmekten korkmamıştı. Madame Lerens ise umudunun belli bir bölümü gürültüye gidecek diye korkuyor gibiydi. Birincisi ölürken yeterince kötülükle kötüye uğraşamadığı için yeriniyordu. İkincisi ise yapmaya fırsat bulamadığı iyiliklerden ötürü pişmanlık duyarak can veriyordu. Birinin mezarında çiçekler vardı, zevklerini yitirdiği için üzgündü, eğer üzgünse. Öbürü ise bir haçın üstüne gömdürmüştü kendini, erdeme harcayamadığı saatlerin anısıyla kederliydi. Bu karşıtlıklar beni çok etkiledi. Bir güçsüzlük, bir gevşeklik kapladı ruhumu. Niçin diyordum insanın ölüm anındaki sakinliği bir bilgelik belirtisi olmasın? Ama ansızın yüreğimde yankılanan göksel bir sesle kendime geliyor, eski gücümü buluyor ve Tanrı'nın iradesini eleştirmek bana mı düştü diye haykırıyordum. Şu gördüklerim ayrıca bir kayra değil miydi bana gerçeği seçmem için? Madame Lerens'in korkuları, Erdem'in kaygıları, hatta özenleri demekti. Madame Verken'de görülen dehşet verici duygusuzluksa, suçun son bir sapmasından başka bir şey değildi. Ah, benim son anımda böyle bir seçme fırsatım olsaydı hiç kuşkusuz Tanrı'dan ikincinin kaygısızlığı yerine birincinin korkusunu vermesini isterdim. İşte serüvenlerimin sonuncusu da bu Monsieur. İki yıldan beri koruyucumun beni yerleştirdiği manastırda yaşıyorum. Evet Monsieur, iki yıldan beri hiçbir anım yok ki rahat geçsin. Hiçbir gecem yok ki zavallı Saint-Ange ve Nancy'de ölüme mahkum ettirdiğim kadın gelip karşıma dikilmesin. İşte beni bulduğunuzda böyle bir durumdaydım. Şimdi söyleyeceklerimi söyledim size. Sizde başka türlü duygular, izlenimler uyandırıp güveninizi kötüye kullanmış olacağıma bunları anlatmam daha iyi değil miydi? Üstelik her şeyi anlatmak benim ödevim değil miydi? Bütün bunları öğrendikten sonra da beni kendinize layık bulacak mısınız? Mümkün mü bu? Acıyla yoğrulmuş bir kadının hayatınıza neşeli anlar getirebileceğine inanacak mısınız? Ah Monsieur, gelin beni dinleyin, kendinizi aldatmayın. Bırakın yine o manastıra çekileyim, bana en uygun yer orasıdır. Ben de yalnız acıya, bahtsızlığa, kedere tanık olacaksınız. Mademoiselle Florville hikayesinin sonunda büyük bir bunalım geçirdi. Canlı, duyarlı ve ince bir insandı. Felaketlerini anlatırken onların etkisini üstünde duymamasına imkan yoktu elbet. Bu serüvenin son olaylarında da kendi planını bozacak bir şey bulmayan Monsieur Courval, sevdiği kadını sakinleştirmeye çalıştı. Bakın matmazel, yine tekrarlıyorum, anlattığınız olaylarda tuhaf ve yazgıya ilişkin bir şeyler var. Ama inanın ben bunların hiçbirinde ruhunuzu ürkütecek, namusunuza leke sürecek bir yan görmüyorum. 16 yaşınızda bir kazaya uğramışsınız. Evet, bu bir hata ama bunun içinde bir sürü özrünüz var. Çok gençtiniz, sonra Madame Verke'nin sürekli telkinleri, sonra belki de çok sevimli bir genç. Ama ona bir kez daha rastlamadınız değil mi matmazel? Sözlerini burada kaygılı bir sesle sürdürdü Monsieur Courval. Üstelik görünüşe göre ona bir daha da rastlamayacaksınız. Aa, tabii Monsieur, tabii, hiçbir zaman, asla diye karşılık verdi Mademoiselle Florville. Monsieur Courval'in kaygısının nereden geldiğini anlamıştı. O zaman mesele kalmadı matmazel, dedi Monsieur Courval. Gelin bu işi sonuca bağlayalım. Yalvarırım, bitirelim bu işi. Bundan böyle hikayenize böyle şeylerin girmeyeceğine bırakın da ben inandırayım sizi. Dürüst bir adamın yüreğinde bunca erdeme karşı birikmiş saygı ve övgü duygularının hiç azalmayacağını göstereyim. Mademoiselle Florville son bir kez koruyucusuna danışmak üzere Paris'e gitmek için izin istedi. Kendi yönünden bu evlenmeye hiçbir engel çıkarmamaya söz verdi. Monsieur Courval karşı koyamadı. Nihayet yerine getirilmesi gerekli dürüst bir ödevdi bu. Mademoiselle Florville gitti. 8 gün sonra Monsieur Saint-Pray ile birlikte döndü. Monsieur Courval, Monsieur Saint-Pray'ı büyük bir incelik ve nezaketle karşıladı. En duygulu tavırlarla korumak lütfunda bulunduğu matmazelle hayatını birleştirmekten ötürü çok sevindiğini belirtti. Vermiş bulunduğu aile adını kaldırmamasını rica etti. Saint-Pray da Monsieur Courval'in inceliğine karşı tam gereken biçimde hareket ediyordu. Ricasını yerine getirecekti. Daha sonra Mademoiselle Florville'in özellikleri hakkında yararlı bilgiler verdi ona. Sonunda Courval'in özlemini çektiği gün geldi. Nikah töreni yapıldı. Yalnız sözleşme okunurken törene kimsenin çağrılmadığını görünce Monsieur Saint-Pray biraz şaşırdı. Her neyse, bu evlenmeyi gönülden destekliyordu. Mademoiselle Florville'in şimdiki geliri olan 4000 franka bir 4000 frank daha eklendi. Ayrıca kendisi ölünce ödenmek üzere bir köşeye 100.000 frank ayırdığını bildirdi. Mademoiselle Florville koruyucusunun bu yeni iyilikleri karşısında kendini tutamadı, hüngür hüngür ağladı. Evlendiği adama en az eski geliri kadar bir gelir sunma fırsatını kazanmasından dolayı da çok sevindi. Tatlılık, katkısız sevinç, bağlılık ve takdir duygularını yarattığı karşılıklı bir güven. Bu nikahın kutlanmasında göze çarpan belirgin öğeler bunlardı. Bu nikahta artık taşkınlıklar, coşkular meşalelerini usul usul söndürüyorlardı. Monsieur Saint-Pray yeni evlilerin dostlarıyla birlikte orada 8 gün kaldı. Artık Paris'e dönmek gerekiyordu. Karı koca dostlarıyla birlikte Paris'e gitmeyeceklerini bildirdiler. Kış girene kadar çiftlikte kalmaya karar vermişlerdi. İşlerini düzene koyacaklardı. Daha sonra Paris'te uygun bir ev arayabilirlerdi. Monsieur Saint-Pray kendi oturduğu yerin yakınlarında onlara güzel bir barınak aramayı üstlendi. Böylece sık sık görüşebilme olanakları doğacaktı. Bu hoş ve çekici hava içinde Monsieur ve Madame Courval 3 ay kadar baş başa gönül gönüle yaşadılar kır hayatını. Sevgili sempralarının yanına gitmek için yola çıktıklarında da Madame Courval'in gebe olduğu iyice anlaşılıyordu. İşte bu sırada umulmadık bir olay bu mutlu çiftin huzurunu bozdu, karı kocalığın iri güllerini bakımsız ölüm servilerine dönüştürdü. Kalemim duruyor burada. Okurlarımdan af dilemeli, onlara daha ileri gitmemeleri için yalvarmalıyım. Evet, evet, okurlarım dehşetten titremek istemiyorlarsa bir an duraklamalıdırlar. Yeryüzünde insanlığın ne acıklı bir durumu var. Yazgının ne tuhaf ve amansız cilveleri var. Neden? Ne gibi nedenler gerekti ki zavallı Florville, dünyanın en erdemli, en tatlı, en duyarlı varlığı, alın yazısının kavranılmaz dolambaçlarında doğanın yaratabildiği o en yaman ifritte kendini buldu. Konuya dönelim. Bir akşam Florville kocasının yanı başında oturmuş bir İngiliz romanı okuyordu. O sıralar herkesin üstünde konuştuğu ve akıl almaz kötülüklerden söz eden bir kitaptı bu. Hiç kuşkusuz bu romandaki kahraman, dedi Florville kitabı elinden atarak, hemen hemen benim kadar mutsuz bir kişi. Senin kadar mutsuz bir kişi ha, dedi Monsieur Courval sevgili karısını kollarında sıkarak. Aziz Florville, ben de sana o mutsuzlukları unutturdum sanıyordum ama baksana yanılmışım. Böyle acı mı konuşmalıydın benimle? Madame Courval sanki duymamıştı bu sözleri. Kocasının okşamalarına tek sözcükle olsun karşılık vermedi. Hatta korkuyla itti onu. Kollarından sıyrılarak sofaya seyirtti. Oturdu, ağladı. İyi yürekli, temiz Courval, çılgınca sevdiği karısının ayaklarına boşuna kapandı, boşuna avutmaya çalıştı onu. Bu umutsuzluk geriliminin nedenini boşuna öğrenmek istedi. Madame Courval durmadan onu itiyor, gözyaşlarını silmek isterken yüzünü kaçırıyordu. Öyle ki bir ara Monsieur Courval, Florville'in eski tutkusuna ilişkin bir anıyla yeniden dolup taştığı kuşkusuna kapıldı. Hatta bu yüzden ona sitemlerde bulunmaktan kendini alamadı. Madame Courval hiç karşılık vermeksizin sessizce dinledi kocasını. Ama sonunda önüne eğik başını kaldırarak, ''Hayır Monsieur'' dedi Monsieur Courval'e, ''Hayır. Düştüğüm kederi böyle yorumlamakla yanılıyorsunuz. Anılar değil beni ürküten. Ama öyle bir önsezi var ki içimde. Aslında sizin yanınızda çok mutluyum Monsieur. Evet, çok mutlu. Ama bu mutluluk için doğmamışım galiba. Uzun süre mutlu olmam imkansız benim. Yazgım böyle, ne yapayım? Mutluluk benim hayatımda yıldırımdan önceki bir parıltıdan ibaret olmuş hep. İşte deminden beri bu yüzden titremeler içindeyim. Bugün karınızım belki, ama yarın belki de olmayabilirim. İçimde gizli bir ses bu güzel günlerin benim için bir gölge, bir düş olduğunu, sabah açıp akşam solan çiçekler gibi dağılıp gideceğimi haykırıyor. Onun için beni ne naz etmekle ne de soğuklukla suçlandırın Monsieur. Ben suçluysam aşırı bir duyarlılığın suçlusuyum. Çevremdeki bütün nesneleri en karanlık, en uğursuz köşeleriyle görmem gibi bir yetenek kazandırıyor bana bu duyarlılık. Beni yıkan bir duyarlılık. Monsieur Courval karısının ayaklarına kapanmış, okşayışlarıyla, sözleriyle onu sakinleştirmeye çalışıyordu. Ama boşuna. O sırada birdenbire, ay Ekim ayıydı, saat akşamın 7 suları. O sırada bir hizmetçi geldi, meçhul bir adamın Monsieur Courval'le acele görüşmek istediğini söyledi. Florville'i bir titremedir aldı. Gözyaşları kendiliğinden yanaklarına indi, büyük bir sarsıntı içindeydi, bir iki sözcük söylemek istedi ama sesi dudaklarının ucunda sönüp kaldı. Monsieur Courval kendisini bekleyen adamı değil, karısının durumunu düşünüyordu. Kuru bir sesle ziyaretçinin biraz beklemesini söyledi ve Florville'in yardımına koştu. Oysa çok tuhaf bir haldeydi. Ama kendini çekip götüren gizli gerilime yenilmekten de korktuğundan bu gelen yabancının üstündeki etkisini gizlemek istedi. Gücünü toplayarak doğruldu. Bir şeyim yok Mösyö dedi. Hiç önemli değil. Kimmiş acaba? İçeri girsin. Uşak çıktı. Biraz sonra da 37-38 yaşlarında bir adamla birlikte odaya girdi. Bu adamın güzel bir yüzü vardı. Yıllanmış, kökleşmiş bir acının izleriyle dolu bir yüz. Babacım diye haykırarak Mösyö Kurval'in ayaklarına kapandı yabancı adam. Sizden 22 yıl önce ayrılan haylaz oğlunuzu tanıdınız mı? Bakın ne haldeyim. Bütün hatalarımın cezasını o günden beri başımdan eksilmeyen felaketlerle, aksiliklerle, yenilgilerle ödedim.
Ayrım sonu.